polisiye temsil. Sarı Köpek.
Sana teklifi hangisi yaptı?
Hiçbiri. Sadece bir iki ay içinde çok para kazanırsın dediler. Bir saat sonra da oraya bir Amerikalı geldi.
Adı neydi?
Bilmem, sormadım da.
Onu kaç defa gördün?
Yalnız iki kere. Ama adam tam bir denizciydi.
Nereden anladın?
Nereden anlayacağım? İlk önce geminin özelliklerini öğrenmek istedi. Sonra kaç tayfayla işin görülür dedi. Hatta gemiye bir de yardımcı motor lazım. Onu kaç günde taktırabilirsin diye de sordu.
Peki bu konuşmalardan sen bir şey sezmedin mi?
Ben alkol kaçıracağız sandım. O zaman bu işi herkes yapıyordu. Hatta kaptanlar bile. Bir hafta sonra da işçiler geldi ve güzel emmaya bir dizel motor yerleştirdiler.
Bu motorla ustaları kimin gönderdiğini biliyor muydun?
Sordum ama söylemediler. Fakat Amerikalı'nın gönderdiğini tahmin ettim.
Peki, devam et.
Sonra bana Atlantik'in bütün rüzgarlarını ve yelkenlilerin takip edeceği rotayı gösteren bir İngiliz haritası verdiler. Çünkü ben hiç Atlantik seferi yapmamıştım.
Kaç kişi çıktınız yola?
İhtiyatlı davranmam lazımdı. Onun için de gemiye yalnız iki kişi aldım ve bu işten kimseye bahsetmedim. Sade hareket edeceğimiz gece rıhtıma gelen Emma'ya söyledim, o kadar.
O gece başka kimse gelemedi mi?
O üç kişi, yani Servier, Doktor Mishu ve Pomeri. Onlar da oradaydı. Farları söndürülmüş bir otomobilin yanında duruyorlardı.
Kokaini gemiye ne zaman yüklediniz?
O gün öğleden sonra. Hmm. İşte asıl o zaman elim ayağım kesildi ya. Kaçakçılıktan korktuğumdan değil. Okula gitmediğim için ince hesaplara aklım ermiyordu. İskandille pergel kullandığım zaman işin içinden çıkıyordum ama açık deniz gözümü korkutuyordu. Eski kaptanlardan biri bana bir şeyler öğretmeye çalıştı ama ben pek anlayamadım. Bir logaritma cetveli, birkaç alet satın aldımsa da hesapları karıştıracağımdan emindim.
Öyleyse sefere ne diye çıktın? Hı? Bu bile bile ölmek demekti.
Evet, ama başarırsam geminin parası çıktıktan sonra 20 bin frank kar kalacaktı. O gece müthiş bir rüzgar esiyordu. Palamarı çözüp açıldık. Önce üç adamla otomobili, sonra da rıhtımda duran Emma'nın siyah silüetini gözden kaybettik. Tam iki ay deniz üstünde çalkandık durduk.
Gidebildiniz ya, gene iyi.
Gidinceye kadar da neler çektiğimizi Allah bilir.
Yükü nereye boşaltacağınızı biliyor muydunuz?
Onların verdiği talimata göre küçük bir limana yanaştık. Ama halat vermeye vakit kalmadan mitralyozlu üç polis motoru bizi çevirdi ve silahlı adamlar güverteye çıktılar. Ne dediklerini anlayamadım. İngilizce konuşuyorlardı. Ellerimizi yukarı kaldırıncaya kadar bizi dipçiklediler.
Siz bir şey yapmadınız mı?
Yapmaya vakit kaldı mı? Göz açıp kapayıncaya kadar her şey olup bitti. Gemim ne olmuştu? Bizi kamyona nasıl tıktılar hiç hatırlayamıyorum. Bir saat sonra kendimizi demir kafeslerin içinde bulduk.
Neresiymiş orası?
Neresi olduğunu biraz sonra öğrendik. Sing Sing hapishanesiymiş. Dilimizden anlayan kimse yoktu. Mahkumlar bizimle eğleniyor, küfrediyorlardı. Ertesi gün bizi mahkemeye benzer bir yere götürdüler. Orada avukatın biri güya bizi müdafaa etti. Ama duruşma boyunca dönüp bize bir tek kelime söylemedi. Amerika'da böyle şeyler çabucak olup bitiyor. Az sonra 2 yıl ağır hapis ve 100 bin dolar da para cezasına çarptırıldığımı öğrendim. Gemim müsaade edildi. 100 bin dolar! Aklımı kaçıracaktım. Ben bu parayı nasıl öderdim? Param yok diye yemin ettim. O vakit bilmem kaç yıl daha hapis yatmam gerekiyormuş.
Oradan hangi hapishaneye gönderildiniz?
Ben Sing Sing'de kaldım. Tayfalarımı başka bir hapishaneye yolladılar. Bir daha da onları görmedim. Saçımı sakalımı koyun kırkar gibi kırktılar. Sonra da taş kırmaya gönderdiler. Bir papaz bana İncil okutmaya başladı. Bilemezsiniz. Öyle zengin mahkumlar vardı ki gece çıkıp şehirde eğleniyorlar, sabahleyin de dönüyorlardı. Fakirlerin işi de onlara hizmet etmekti. Ne yapalım, kaderde bu da varmış. Bir yıl sonra Brest'te tanıdığım Amerikalıyı gördüm. Mahpuslardan birini ziyarete gelmişti. Onu görür görmez tanıdım, seslendim. Birden hatırlayamadı. Sonra tanıdı ve beni ziyaret odasına çağırdı.
Neler konuştunuz?
Çok samimi davrandı bana. Hatta bana eski bir arkadaş muamelesi yaptı. Adam meğerse polismiş. Kaçakçılık işlerinde çalışırmış. Özellikle Avrupa kıtasında görevliymiş. Amerika'ya kaçırılan yasak eşyanın nereden nereye gideceğini haber verirmiş. Bazen bu işleri kendi hesabına yaptığını da söyledi.
Sizin bu kokain işinde de parmağı var mıydı?
Olmaz acaba? Olur mu? Milyonluk işti bu.
Ne kadar kokain yüklenmiş söyledi mi?
10 ton. Gramı bilmem kaç franktan ne tutar hesap edin. Birkaç Fransızla anlaşmış. Sermayenin bir kısmını ve gemiyi onlar tedarik edecekmiş.
Kimmiş o Fransızlar?
Bizim 3 kafadar. Tabii kârda 4 kişi arasında paylaşılacaktı.
Demek böyle ha.
Durun, daha bitmedi. İşin tatlı tarafı asıl bundan sonra. Evet. Biz Kemper'de malı yüklerken Amerikalı'ya memleketinden bir haber gelmiş. Kaçakçılık masasına tayin edilen yeni şef kontrolü sıklaştırmış. Amerika'daki alıcılar mala müşteri bulamayız korkusuyla almakta tereddüt etmişler. Aynı zamanda yeni çıkan bir kanunda kaçak mallara ihbar edip yakalatana o malın 1/3 değerinde ikramiye verileceği yazılıymış.
Bunları nasıl öğrendin?
Hapishanede söylediler. Meğer ben Atlantik'i sağ salim geçebilecek miyim diye düşünürken bizim 3 kafadar rıhtımda Amerikalı ile müzakere ediyorlarmış.
Neyi
olacak? İşin içinden kabil olduğu kadar az zararla sıyrılmayı. Yani böylelikle başlarına dert açmadan yatırdıkları sermayenin 1/3 rahatça kurtarmış oluyorlardı. İhbarın yapılmasında ısrar edenin de doktor olduğunu sonradan öğrendim.
Sonra?
Yalnız bir şeyi düşünememişler bizim kafadarlar. Amerikalı bir meslektaşıyla uyuşarak yakalanan kokainlerin bir kısmını hasır altı etmiş. Görüyorsunuz ya, ne dolaplar dönüyor. Gemim limandan ayrılırken rıhtımda bana el sallayan nişanlıma son bir defa daha bakmıştım. Dönmek nasip olursa onunla mutlaka evlenecektim.
Leon.
Halbuki ötekiler rıhtımda bizim uzaklaştığımızı seyrederken vardığımız limanda enseleneceğimizi biliyor, bıyık altından da gülüyorlarmış. Hatta yaptıkları hesaba göre biz polisle çatışacak ve müsaademe de ölecektik. Çünkü o devirde bu gibi hadiseler Amerikan sularında sık sık olan şeydi. Dahası var. Borcunun yarısından fazlasını ödemediğim gemimin elimden alınacağını, dünyada ondan başka şeyim olmadığını da biliyorlardı. Bense evleneceğim günü düşünerek okyanusa açılıyordum.
Ne oldu?
Demek bütün bunları Sing Sing hapishanesinde öğrendim.
Evet, orada bunlardan başka hayvanlaşmayı da öğrendim. Çünkü hayvanların arasında insanlıktan çıkmıştım. Amerikalı konuşurken bana işin 300'ünü bütün delilleriyle anlatıyor, hem de katıla katıla gülüyordu. En sonunda bana çok aşağılık herifmiş şu seninkiler dedi.
Kolundaki dövmeyi hapishanede mi yaptırdın?
Evet, SS, Sing Sing demek. Orada yatanların hepsinde vardır bu işaret.
Ne kadar yattın orada?
5 yıl. Ama en azından daha 10 senem vardı.
Neden?
O memlekette hiç belli olmaz. Nizamlara aykırı en ufak bir hareket cezayı uzattığı gibi yiyeceğimiz sopanın da haddi hesabı olmaz. O kadar çok dayak yedim ki hem arkadaşlarımdan. Ama Amerikalı'nın bana çok iyiliği dokundu. Erken tahliyem için o uğraştı. Sebebi de bana dost gözüken bu adamların alçaklığından iğrenmiş olması. Hapishanede tek arkadaşım bir köpekti. Bu hayvanı yavruyken almış, gemide büyütmüştüm. Bir keresinde beni boğulmaktan kurtarmıştı.
Hapishanede köpeğe nasıl müsaade ettiler?
Orada bizim gibi düşünmüyorlar. Hayvanlar disipline tabi değil. Orası tam cehennem. Pazar günleri müzik dinletirler ama kan revan içinde bırakıncaya kadar attıkları dayak da caba. Öyle anlarım oldu ki insanlığımdan şüphe ettim. Yüzlerce, hatta binlerce defa ağladım.
Leon.
Hapisten nasıl çıktın, onu söyle.
O da ayrı bir hikaye. Hiç ummadığım bir gün sabah sabah hücremin kapısı açıldı ve beni dipçikle ite kaka kapı dışarı ettiler. Serbestmişim. Sokağa çıkınca şaşkınlıktan kaldırımın üstüne yığılıp kaldım. Yaşamayı unutmuştum. Meteliksizdim. Hiçbir şeyim yoktu. Yalnız.
Evet, yalnız.
Beni bu hale düşürenleri aynı akıbete sürüklemek arzusu. Aklım fikrim bununla doluydu. Hayır, öldürecek değildim. Ölüm nedir ki? Sing Sing'deyken belki 20 defa denedim ama olmadı. Açlık grevi yaptım. İğneyle suni gıda verdiler. Tek istediğim onlara hapishaneyi tattırmaktı. Hem bunun Amerika'da olmasını isterdim ama ne yazık ki mümkün değil.
Serbest kalınca ne yaptın?
Önce Brooklyn'de bir hayli süründüm. Yol parasını biriktirmek için yapmadığım iş kalmadı. Köpeğime bile bilet kestiler. Emma'dan hiç haber alamamıştım. Dönüşte belki beni bu suratımla bile tanıyan çıkar diye Kemper Limanı'na uğramadım. Buraya gelince Emma'nın otelde hizmetçilik ettiğini ve ara sıra Doktor Mishu'nun gönül eğlencesi olduğunu öğrendim. Kim bilir daha kimlerin. Ne olacak? Otel hizmetçisi değil mi? Bu kerataları hapse attırmak kolay değildi. Ama ne yapıp yapıp attıracaktım. İçimde yalnız bu istek vardı. Bir ara köpeğimle beraber karaya oturmuş bir teknenin içinde barındım. Daha sonra Cabello burnundaki fener kulübesinde saklandım. İlk işim Mishu'ya görünmek oldu. Bu çirkin suratımı, dev cüssemi şöyle bir gösterdim. Tabii anlarsınız, maksadım onu korkutmaktı. Onu tahrik edip bana ateş etmeye zorlayacaktım. Belki ölecektim ama o ne olacaktı ha? Hapse girecek, zindanlarda çürüyecek. Dipçik, tekme, yemediği kalmayacaktı. Aşağılık kimselerle yatıp kalkacak, onlara uşaklık bile edecek. Sesini çıkarsa üstelik dayak da yiyecekti. Villasının etrafında dört döndüm. Yoluna çıktım. 3 gün, 4 gün. Nihayet beni tanıdı. Evden çıkmayı seyrekleştirdi. Burada değişen hiçbir şey yoktu. Gene üçü buluşuyor, akşamları hep beraber yiyor, içiyorlardı. Gene herkes onları sayıyor, seviyordu. Bense karnımı doyurmak için ekmek çalıyordum. Artık bu iş bitmeliydi.